Afrikalı Leo, Amin Malov, 8. kaset, 1. yüz, sayfa 288. Başrahibi koruyucumdan öcü almak için İspanyol kardinallerle bir oyun hazırladı. Roma'ya gelir gelmez İspanyol kardinaller Papa'ya gidip Kardinal Julius ve benim için korkunç suçlamalarda bulundular. Hemencecik sözünü kestim. Bu iftiraları Maddelana'nın güzel ağzından dinlemek bile istemiyordum. Böyle duyumsamam doğru muydu, değil miydi bilmiyorum. O anda önemli olan tek şey benim ve dönmenin gönlünde uyanan aşktı. Bana hoşça kal demek için kalktığında gözlerinde bir ürkeklik sezinledim. Benim çarçabuk gitmek isteyişim onu korkutmuş olmalıydı. Utangaçlığını yenerek, bundan sonra ara sıra birbirimizi görebilecek miyiz diye sordu. Yaşamımın sonuna dek. Dudaklarım onunkileri buldu. Gözleri bir kez daha ürkek ürkek bakıyordu fakat bu kez ürkekliği mutluluktan ve baş döndürücü umuttandı. Adrianus yılı, Hicri 928, 1 Aralık 1521, 19 Kasım 1522. Papa Leo o yılın ilk günü ülserden öldü. Benim için öylesine düşünceli olan babalığım, bu dünyadan göçtükten sonra hiç de konuksever olmayan Roma'dan gitmem gerektiğine karar verdim. Tanrı, Papa Leo'yu nurundan yoksun bırakmasın. Kentten ayrılmak isteyen yalnızca ben değildim. Kardinal Julius, Floransa'ya göçmeye karar vermiş, Büyük Ardini Modeno'ya yerleşmişti. Çevremdeki herkes, yüzlerce yazar, ressam, yontucu ve tüccar, aralarında en ünlüleri de olmak üzere sanki veba salgını başlamış gibi kentten ayrılmaya hazırlanıyordu. Kentte küçük çapta bir salgın vardı fakat gerçek, vebanın bir başka türlüsüydü. Bu salgının adı, Borgo'dan Piazza Novana'ya dek hiç değişmeyen bir hoşnutsuzluk çığlığı olarak söylenmekteydi. Barbar Adrianus. Kardinaller onu sanki pişmanlıklarını dile getirmek için seçmişlerdi. Ölen papanın görevi süresince papalık pek çok suçlamanın hedefi olmuştu. Almanlar Luther'in savlarını benimsemişlerdi ve bunun sorumluluğu Papa 10. Leo'ya yüklenmekteydi. O nedenle kilisenin yüzünün değiştirilmesi amaçlanıyordu. Kendi lüks ve güzellik anlayışlarını Roma'ya yerleştiren Floransalı Medicilerden gelme Papa'nın yerini 63 yaşındaki hoşgörüsüz, aziz, erdemli, sıkıcı, kel kafalı, ayrıca da pinti bir Flemenk almıştı. Bu tanımlamayı Hristiyanlığın yeni papasından hiç mi hiç hoşlanmamış olan Maddelena yapmıştı. Beni zindana attıran baş rahibeyi anımsatıyor. Papa da tıpkı onun gibi dar görüşlü. Tüm yaşamı kendisininkiyle birlikte başkalarının da yaşamını sürekli bir oruca çevirmek istiyor. Başlangıçta benim yeni papaya ilişkin görüşüm pek kesin değildi. Koruyucuma her zaman bağlılık duymama karşın Roma'daki yaşam inançlarımda yaralar açmıştı. Örneğin bir papanın tıpkı Adrianus gibi ben yoksulluktan tad alırım demesinden ben hoşnutsuzluk duymuyordum. Papalık tahtına çıkışından bir hafta sonra çevresindekileri öylesine eğlendiren öykü beni hiç de kahkahalara boğmadı. Sistina Kilisesi'ne giden yeni papa, Michelangelo'nun süslediği tavana bakmış ve ''Burası kilise değil, çıplaklarla dolu bir hamam'' diye bağırmış ve bu uygunsuz resimlerin beyaz boya ile kapatılmasını buyurmuş. ''Tanrım, ben de benzer şeyi söylerdim.'' Romalılarla bir arada bulunmak resme, çıplak resimlerine ve yontuya karşı ön yargımı bir yere kadar silmişti. Fakat kutsal yerlerde bunların bulunmasına karşıydım. 6. Adrianus'un tahta çıktığı günlerde duygularım bunlardı. 5. Karl'ın öğretmenliğini yapmış olan bu adamın Roma'ya gelmeden önce Aragon ve Navarra'da Engizisyon başkanı olduğunu bilmiyordum. Dipnot 5. Karl, Şarlken. Birkaç hafta içinde doğuşumdan getirdiğim kanı değiştirmese bile isteklerimin ve amaçlarımın soyluluğu bakımından beni tam bir Medici yaptı. Yeni Papa, 10. Leo'nun bağlattığı bütün aylıkları bu arada benimkini de kesti. Ayrıca resimler, heykeller, kitaplar ve yeni yapılar için imzalanmış bütün anlaşmaları bozdu. Her vaazında sanata, eskilerin sanatıyla birlikte çağdaş sanata, çölenlere ve savurganlığa ateş püskürdü. Dipnot, eski sanat, antik sanat kastediliyor. Roma gitgide hiçbir yapıtın yaratılmadığı, yapılıp satılmadığı ölü bir kent durumuna geldi. Papa, kendini doğrulamak için kendisinden önceki papanın borçlar yaptığını ve paranın boşa harcandığını ileri sürdü. Adrianus'un çevresindekiler, San Pietro'nun yeniden yapımı için çarçur edilen paralarla Türklere karşı bir Haçlı ordusu kurulabileceğinden, Raffaello'ya verilen parayla bir atlı alayının kurulup silahlandırılabileceğinden söz ediyorlardı. Roma'ya vardığımdan beri sık sık Haçlılardan söz edildiğini, 10. Leon'un da bu konuda konuştuğuna tanık olmuştum. Fakat bunun pek anlam taşımayan, yalnızca sık sık yinelenen bir söz olduğuna inanıyordum. Tıpkı Müslüman sultanların bağnazlıklarını yatıştırmak ya da kendilerine karşı olanları susturmak için cihattan söz etmelerine benziyordu. Fakat Adrianus için durum başkaydı. Tanrı ona da bütün din yobazlarına da uğursuzluklar yağdırsın. Hristiyanlığı Müslümanlara karşı harekete geçirmekte, Luther yandaşlığının yayılmasının önleneceğine, İmparator Karl'la Fransa kralının aralarını bulabileceğine inanıyordu. Ayrımın kesilmesi bütün dünyaya kan dökmek için yapılan çağrılar benim bu yeni papayı onaylamamı engelliyordu. Bir an önce Roma'dan ayrılıp Floransa'ya gitmem için Kardinal Julius da beni yüreklendiriyordu. Eğer Maddalena bebek bekliyor olmasaydı Floransa'ya göçecektim. Pontin mahallesinde 3 katlı bir ev kiralamıştım. En üst katta mutfak, ikinci katta oturma odası vardı. Benim çalışma masam bu odadaydı. Zemin kattaki büyük yatak odamız bir sebze bahçesine açılıyordu. Oğlum 1 Temmuz akşamında işte bu odada doğdu. Ona Giuseppe yani Yusuf adını verdim. İsa'nın babasının, Yakup'un oğlunun, Sultan Selahaddin'in adını. Mutluluğum sonsuzdu. Dakikalarca bebeği ve annesini okşuyor, günlük yaşamlarında onları izliyordum. Özellikle annenin bebeği emzirmesi beni çok duygulandırıyordu. O nedenle onları yolculuğun zorluklarına sürüklemek istemiyordum. Ne Floransa'ya ne de o yıl bana inanılmaz koşullarda önerildiği gibi Tunus'a doğru yola çıkamazdım. Kardinal Julius daha Toskana'ya gitmeden bir gün evinde oturuyorduk ki genç bir ressam geldi. Sanıyorum adı Manolo'ydu, Napoli'den gelmişti. Orada iyi bir ünü vardı. Yaşadığı kente dönmeden önce resimlerini satmak istiyordu. Uzaktan gelen ressamların, Medici'lerin kapılarını çalmaları olağan dışı değildi çünkü kimsenin eli boş dönmediği biliniyordu. Bu Napolili de rulo yaptığı, bence hepsi de aynı derecede iyi olmayan resimlerini açıp gösterdi. Dalgın dalgın resimlere bakarken birden yerimden sıçradım. Manolo bir portreyi çarçabuk bir yana ayırıyordu. O resmi bir daha görebilir miyim dedim. Elbette ama satılık değil. O resmi yanlışlıkla getirdim. Bir tüccar ısmarlamıştı, ona götürmeliyim. Yuvarlak çizgiler, esmer yüz, sakal, o her zaman her şeyden hoşnut gülümseme. Yanılmış olamazdım, yine de sordum. Bu adamın adı ne? Bay Abbado, Napoli'deki en varsıl gemi sahiplerinden biri. Yakında onu görecek misiniz? Mayıs-Eylül arasında hep yolculuğa çıkar ama kışın Santa Lucia yakınındaki evinde bulunabilir. Bir parça kağıt aldım, dostuma birkaç satır yazdım. 2 ay sonra Abbas bir arabayla yanında 3 uşağı evime çıka geldi. Eğer kardeşim olsaydı onu kucaklarken daha çok mutluluk duyamazdım. Seni bir geminin dibinde zincirli olarak bırakmıştım. Şimdi ise varsıl, göz kamaştırıcı bir durumda görüyorum. Elhamdülillah, elhamdülillah. Tanrı bana karşı çok eli açık davrandı. Hak ettiğinden daha çok değil, en zor durumdayken bile Tanrı'ya karşı tek sözcük etmediğine ben tanığım. İçtenlikliydim, merakımı yenemeden sordum. Nasıl bu denli çabuk kurtulabildin? Bunu anneme borçluyum. Allah rahmet eylesin. Bana hep şöyle derdi, eğer bir insanın ağzında dili varsa hiçbir zaman umarsız değildir. Bunu hiç aklımdan çıkarmam. Ayaklarımda zincire asılı bir top, ellerim zincirle bağlı, köle olarak satıldım. Beni bir tüccar satın aldı, ona büyük bağlılıkla hizmet ettim. Akdeniz çevresindeki deneyimlerimi anlatıp önerilerde bulundum. Önerilerime kulak verdiği için öyle çok para kazandı ki bir yılın sonunda beni azat etti ve işine ortak aldı. İşlerin bu denli kolay yürüdüğüne şaştığını görünce omuzlarını silkti. Bir insan bir ülkede varsıl olabiliyorsa bir başka ülkede de olabilir. Bizim işimiz bugün Napoli'deki en kazançlı iş. Elhamdülillah. Her limanda bir acentamız, 10 ayrı yerde şubemiz var. Hepsini belirli aralıklarla dolaşırım. Tunus'a da gidecek misin? Oraya yazın gideceğim. Gider aileni görürüm. Onlara burada mutlu olduğunu söyleyeyim mi? Yeniden varsıl olmasam da tutukluluğun sıkıntılarına katlanmak zorunda bulunmadığımı açıkladım. Roma'nın bana iki bakımdan büyük tat verdiğini söyledim. Yeniden doğmakta olan, güzellikle esrimiş bir kent ve sevdiğim kadının dizlerinde uyumakta olan oğlum. Dostum açıklamalarımdan hoşnut görünüyordu. Yine de şunları söyledi. Eğer bir gün bu kent sana tat vermez olursa evim, sana da ailene de açıktır. Gemilerimse sizi istediğiniz yere götürecektir. Roma'dan ayrılmak istediğimi yatsıdım. Abbas'a Tunus'tan dönüşünde onuruna bir şölen vereceğimi söyledim. Arkadaşımın önünde yakınmak istememiştim ama Roma'daki yaşantım kötüye gidiyordu. Adrianus sakal uzatanlara karşı bir eylem başlatmıştı. Yalnızca askerler sakal bırakabilir diye kilisedeki bütün çalışanlara sakallarını kesmeleri buyruğunu vermişti. Ben doğrudan doğruya bu buyruğa uymak zorunda değildim ama sık sık Vatikan Sarayı'na giden bir insan olarak sakalım küstahça papaya meydan okurcasına saygısızlığımı açığa vurmak istermiş gibi Granadalı soyumu anımsatıyordu. Karşılaştığım İtalyanlar arasında sakallılar pek yoktu. Ancak ressamlar yabansılık olsun diye sakal bırakırlardı. Kimilerine çok yakışıyordu ama kimilerinki taşkınlık olarak göze çarpıyordu. Kimi kimseler sakallarına çok alışmışlardı. Kimileri ise saraya karşı çıkmak yerine sakalını kestirmeye hazırdı. Sakal sorunu benim için onlarınkinden ayrı bir anlam taşıyordu. Benim ülkemde herkesin sakalı vardı. Sakal olmaması, hele bir yabancının sakalı bulunmaması hoş görülebilirdi. Bunca yıl sakallı olan birinin sakalını tıraş etmesi küçük düşürücü, onur kırıcıydı. Bunu göze almaya hiç niyetim yoktu. O yıl sakalım uğruna ölmeye hazır olduğumu söylesem kimse bana inanır mı? Ve yalnızca sakalım için değil, Papa'nınki gibi benim de kafamı karıştıran savaşımlar uğruna da ölebilirdim. Kilise çalışanlarının sakalları, Sistina Kilisesi'nin tavanındaki çıplak göğüsler, şimşekler çakan öfkeli bakışları ve titreyen dudaklarıyla Musa heykeli. Ben hiç istemeden Adrianus'a karşı çıkışın simgesi ve merkezi oluvermiştim. Böbürlenerek parmaklarımı ensemdeki gür saçlarım arasında dolaştırıp geçerken, saç sakal tıraşı olmuş Romalılar hayranlıklarını gizlemeden bana bakıyorlardı. Papayı yermek için yazılan bütün yazılar, kentin seçkin kişilerinin kapıları altına gizlice bırakılmadan benim elime geçiyordu. Kimi yazıları yalnızca aşağılamalardan oluşuyordu. Barbar, pinti, domuz ve daha başkaları, daha kötüleri. Kimileri Romalıların onurundan söz ediyordu. Bundan sonra İtalyan olmayan kimse Petro'nun tahtına oturamayacak. Öğretmenliği ve bütün çalışmalarımı bırakıp kendimi tümüyle savaşıma verdim. Çok iyi ödüllendirildim doğrusu. Kardinal Julius bana büyük paralarla birlikte yüreklendirici mektuplar da gönderiyordu. Durum iyiye gittiği zaman gönül borcunu daha iyi ödeyeceğine söz veriyordu. Durumun iyiye gitmesini dört gözle bekliyordum. Çünkü Roma'daki koşullar güvenilirliklerini yitirmişlerdi. Çok ateşli bir yazı yazan bir papaz dostum beni görmeye geldikten iki saat sonra tutuklanmış, San Angelo Kalesi'ne kapatılmıştı. Bir başkasına da İspanyol rahipler saldırmışlardı. Gözaltında olduğumu duyumsuyordum ancak çok gerekli alışverişler için sokağa çıkıyor, evin yakınlarından öteye gitmiyordum. Bunlar dışında evden ayrılmıyordum. Her gece Maddalena'nın yanında son yatışımmış gibi bir duyguya kapılıyor, ona daha sıkı sarılıyordum. Süleyman yılı, Hicri 929, 20 Kasım 1522, 9 Kasım 1523. O yıl Büyük Türk bir kez daha gözümde değer kazandı. Elbette ki o bunu hiç bilmedi ama bilmese ne değişir ki? Çatışma benim içimde yer almıştı, yine benim içimde çözümlenecekti. Bir çocuğu kana susamış bir sultanın hıncından korumak için İslam dünyasının en güçlü imparatorluğundan kaçmak zorunda kalmış, Hristiyan Roma'da ise Bağdat'ta ya da Kordoba'da gölgesinde yaşayabilmeyi çok istediğim halifeyi bulmuştum. Kafam bu karma karışıklığı büyük bir tatla evirip çevirirken bir yandan da duyuncumu susturamıyordum. Onlarla böbürlenmeden kendimle onlarla övünebileceğim kadar zaman geçmiş miydi? Sonra Adrianus gelmişti, sonra da Süleyman. Hepsinin de önemlisi Abbas beni bir daha görmeye geldi. Tunus'tan dönüşünde sözünü tuttu, bana haber getirdi. Daha ağzını açmadan gözlerinin bana acıyarak baktığını, beni üzmemek için öğrendiklerini iletmekte ikircimli davrandığını görünce onu rahatlatmak istedim. Kimse yazgının elçisine sistemde bulunamaz dedim. Sonra da dostça gülümseyip ekledim. Eğer bir insan ailesinden yıllar boyu ayrı yaşamışsa, onlara ilişkin iyi haberler almayı bekleyemez. Bana Nur'un yakında bir çocuğu olduğunu söylesem bile bu talihsizlikten başka bir şey olamaz. Şakayı daha uzatmanın konuşmasını güçleştireceğini düşünmüş olmalı ki anlatmaya karar verdi. Karın seni beklememiş. Tunus'taki evinde ancak birkaç ay kalmış. Ellerim terlemişti. Oradan ayrılmış, sana da bunu bırakmış. Bana mühürlü bir mektup uzattı. Mührü açtım. Mektup dikkatle yazılmış, belki bir mektup yazıcıya yazdırılmıştı. Fakat anlatım Nur'undu. Eğer yalnız kendi mutluluğum söz konusu olsaydı, seni uzun yıllar gecelerin yalnızlığı içinde saçlarım ağrana dek beklerdim. Fakat ben yalnızca oğlum ve onun, Tanrı isterse bir gün kesin kes meyve verecek olan yazgısı için yaşıyorum. O zaman seni de tehlikeleri bizimle paylaştığın gibi onurlarımızı da paylaşman için yanımıza aldırırız. Şimdi İran'a gidiyorum. Orada Beyazıt'ın dostları bulunmasa da onu öldürmek için arkasına düşenlere karşı olanlar var. Hayatı sana bırakıyorum. Sen benim gizime ortak oldun. Ben sana bir kız çocuk doğurdum. Şimdi herkes kendine ait olanı almalı. Kimileri benim iyi bir anne olmadığımı söyleyeceklerdir. Fakat sen de biliyorsun ki onu kendi iyiliği için, beni ve ağabeyini bekleyen tehlikelerden korumak amacıyla geride bırakıyorum. Onu sana, döndüğün zaman bulacağın bir armağan olarak bırakıyorum. Büyüdüğü zaman bana benzeyecek ve her an sevdiğin ve seni çok seven, gideceği yaban ellerde de seni yüreğinin en derinlerinde saklayıp sevecek olan kumral bir sultanı anımsatacak. Ölsem de kazansam da yüreğinde bana ilişkin anıların kirlenmesine izin verme. Abbas, gözünden akan ilk damlayı gördüğü zaman dirseklerini pencereye koyup yaslandı ve bahçede gördüğü bir şeye dalmış gibi yaptı. Gözlerim karardı, çevremdeki boş iskemleleri göremeden yere düştüm. Sanki Nur karşımdaymış gibi ona öfkeyle söylendim. Bir insan piramitlerin yakınındaki bir kulübede mutluluğu bulabilmişse niye bir sarayın düşlerini kurar? Birkaç dakika sonra Abbas yanıma gelip geri oturdu. Annenle kızların iyiler. Harun her ay onlara para ve yiyecek gönderiyor. İki kez daha içimi çektikten sonra mektubu ona uzattım. Geri itti, okumak istemedi ama direttim. Çok derin düşünmeden mektubu okumasını istiyordum. Belki de Nur'u suçlamasını engellemek amacıyla yapıyordum bunu. Belki de kendimi düşündüğümden, beklemekten yorulup bırakıp giden bir kadının kocası olmak durumundan kurtulmak, bana acımasını önlemek için. Ya da belki şimdiden sonra tek başına taşıyacağım bir gizi bir dostumla paylaşmak istiyordum. Böylece kendimi ona, Çerkes Nur'un öyküsünü, Hanum Halide'deki bir tüccarın dükkanındaki ilk karşılaşmamızdan başlayarak bütün ayrıntılarıyla anlatıyor buldum. Şimdi İskenderiye limanında Türk subayı Beyazıt'ı kucağına alınca neden öyle telaşlandığını anlıyorum dedi. Güldüm. Abbas dikkatimi başka bir yana çekmekten hoşnut. Bir Granadalı'nın onlara bir gün kentlerini geri kazandıracaklarına söz veren Osmanlılardan niye böylesine korktuğunu anlayamamıştım dedi. Maddalena da anlayamıyor. Osmanlıların her utku haberi geldiğinde Yahudi ya da Müslüman bütün Endülüslülerin kendisi gibi sevinmesini bekliyor. Benim soğuk duruşumu anlayamıyor. Şimdi ona bir ipucu verecek misin? Abbas bunu çok alçak sesle sormuştu. Ben de alçak sesle yanıtladım. Ona her şeyi yavaş yavaş anlatacağım. Nur'un varlığını ona daha önce söyleyemezdim. Yüzümü dostuma döndüm. Sesim yine güçsüz ve düşünceliydi. Bu ülkeye geldiğimizden beri ne çok değiştiğimizin ayrımında mısın? Fas'ta en yakın arkadaşıma bile eşlerimden böyle söz edemezdim. Etseydim, sarığımın ucuna dek kıpkırmızı kesilirdim. O da. Abbas gülerek beni onayladı. Komşumun eşinin sağlığını sorarken ben de kendi kendime bin bir özür sıralıyorum. O da yanıt vermeden önce onuru için kaygılanarak kimsenin duymadığından emin olmak istiyor. Uzun uzun kahkahalar attık, sonra sustuk. Birkaç saniye süren bir sessizlikten sonra arkadaşım bir şey söylemek istedi fakat çekindi, sıkıldı, sustu. Ne söylemek istiyorsun? Belki de zamanı değil. Sana pek çok gizimi anlattım. Oysa sen düşündüklerinin yarısını benden saklıyorsun. Açıkladı. Şunu söylemek istiyordum. Bundan böyle Osmanlıları sevebilirsin çünkü artık Beyazıt oğlun değil, karın da Çerkez değil. Roma'da ise seni kanadı altına almış kişinin yerine bir Engizisyoncu geçmiş durumda. İstanbul'da Yavuz Selim öleli 2 yıl olmuş, şimdi yerinde Süleyman var. Abbas'ın söyledikleri bir bakıma doğruydu. Bundan sonra duygularımda, coşkularımda özgürdüm. Mandalena sevindiği zaman ona katılabilirdim. Dünyadaki olayların arasına neşeyle üzüntüleri ayıracak bir çizgi çizebilseydik ne iyi olurdu. Böyle bir mutluluk bana göre değildi, doğama aykırıydı. Abbas bana baktı. Fakat seni iyi tanırım, hiçbir şeyin doya doya tadına varamazsın sen, dedi. Biraz düşündükten sonra ekledi. Prensleri gerçekte sevmiyorsun, sultanları daha bile az seviyorsun. Biri bir utku kazandı mı sen hemen onun düşmanları yanında yer alıyorsun. Çılgının biri onlara saygı gösterirse bu senin onları küçük görmene yeter. Abbas belki haklıydı. Kendimi savunmak çabasında olmadığımı görünce biraz daha yüklendi. Süleyman'a niye düşmanlık duymalıymışsın? Benimle öylesine dokunaklı bir içtenlikle konuşuyordu ki gülümsedim. Tam o anda odaya Maddelena girdi. Arkadaşımın söylediği son sözleri duymuştu. Abbas hemen İtalyanca'ya çevirdi sözlerini. Süleyman'a niye düşman olacakmışsın ki? Daha yerde birbirine Nisa suresini okuyan çocuklar gibi sırtımızı duvara yaslamış oturuyorduk. Maddelena yavaş yavaş bize doğru yürüdü. Abbas dilinin ucunda söylemek istediği bir şey varmışçasına doğruldu. Bense düşünceli ve şaşırmış olduğum yerde kaldım. Maddelena düşüncelerime katılmak istercesine Büyük Türk için tutkulu bir övgüye girişti. Süleyman tahta çıktığından beri babasının kanlı eylemlerine son vermiş bulunuyor. Ne bir kardeşini, ne oğlunu, ne de bir yeğenini öldürtmüş. Mısır'dan götürülen kişiler geri evlerine gönderildiler. Hapishaneler boşaltıldı. İstanbul, genç hükümdarın yaptıklarını Sabahçı ile karşılaştıran şarkılarla övüyor. Kahire artık yas ve korku içinde yaşamıyor. Öldürmeyen bir Osmanlı sultanı. Sesim kuşku doluydu. Abbas beni düzeltti. Her prens ya da sultan öldürmelidir. Yeter ki önceki sultan gibi bundan tadı almasın. Süleyman elbette ki Osmanlı soyundandır. Utkuları babasınınkinden aşağı kalmıyor. 2 aydan beri İslam'ın en büyük donanmasıyla Rodos adası sövalyelerini kuşatmakta. Subayları arasında enişten Harun da var. Yanında da büyük oğlu, ileride dayısının kızıyla, kızın Servet'le evlenecek. İstesen de istemesen de ailen o savaşta yakından ilgili. Onlara katılmasan da savaşı kazanmalarını dilemeyecek misin? Arkadaşımın sözlerini zevkle dinlemekte olan Maddelena'ya döndüm. Ciddi ciddi. Çocuğumuzu alıp Tunus'a gitme zamanı geldi diye karar alsam ne dersin? Diye sordum. Sen karar verirsen yakana yapışmak için fırsat gözleyen bu Engizisyoncu Papa'nın kentinden gitmekten mutluluk duyarım. Üçümüz içinde en coşkulanan Abbas'tı. Sizi burada hiçbir şey alıkoyamaz. Hemen benimle gelin. Onu yatıştırdım. Aralık ayındayız. Deniz yoluyla gideceğimize göre daha 3 ay beklemek zorundayız dedim. Benim Napoli'deki evime gelin. Baharın ilk günlerinde gemiyle yola çıkarsınız. Düşünceli bir biçimde bu olabilir dedim ve ekledim. Bunu düşüneceğim. Abbas Tümci'nin son bölümünü dinlememişti. Kabul edişimi kutlamak ve kararımdan caymamı önlemek için pencereden 2 uşağını çağırdı. Birini en iyi cins 2 şişe Yunan şarabı alması için gönderdi. Ötekine de pipo hazırlamasını söyledi. Yeni dünyadan gelen bu tatlı zehri hiç tattın mı diye sordu. Bir kez 2 yıl önce Floransalı bir kardinalin evinde. Roma'da satılıyor mu? Belirli içki evlerinde fakat tütün satan tabaccinilerin kentte ünleri çok kötü. Yakında bütün dünya tabaccinilerle dolacak. Ünleri de bakkallarınkinden ya da koku satıcılarınkinden daha kötü olmayacak. Ben Sevilla'dan çuvallar dolusu tütün alıp Bursa'da ve İstanbul'da satıyorum. Bir nefes çektim. Maddelena kokladı fakat denemek istemedi. Dumandan boğulmaktan korkarım dedi. Suslu, Ona su ısıtıp tütün demlemesini ve şekerle içmesini önerdi. O gün Abbas bizden ayrıldıktan sonra Maddelena kollarını boynuma doladı. "Gidersek mutlu olurum. Buralarda sallanıp durmayalım," dedi. "Sen hazırlığını yap. Arkadaşım döner dönmez yola birlikte çıkarız." Abbas 10 gün sonra döneceğini söyleyip iş için Ancona'ya gitmişti. Sözünü tuttu, söz verdiği gün döndü, ne var ki gözyaşları içinde bir Maddelena ile karşılaştı. Bir gün önce 21 Aralık Pazar günü San Giovanni dei Fiorentini Kilisesi'nin kapısında tutuklanmıştım. Fransız rahibin cebime koyduğu bildiriyi akılsızlık edip üstümde bırakmıştım. Rastlantı mı yoksa küçük düşürmek amacıyla mı beni yaklaşık 2 ay geçirdiğim San Angelo Kalesi'ndeki aynı odaya kapattılar. Fakat o zamanlar tutuklu bulunmaktan başka bir sıkıntım yoktu. Oysa şimdi yargılanıp cezamı uzaklarda bir tutuk evinde ya da bir gemide forsa olarak geçirmek tehlikesiyle karşı karşıyaydım. Yola çıkmaya karar vermemiş olsaydım o denli etkilenmeyecektim belki de. Her neyse, tutukluluğumun ilk günlerinde korktuğumdan daha az sert davrandılar. Şubat'ta Abbas'tan o koşullarda çok büyük sayılabilecek bir armağan bile aldım. Bir gün pelerin, bir hurmalı kek ve bir mektup. Abbas mektubunda üstü kapalı sözlerle Süleyman'ın Rodos'u aldığını yazıyordu. Deniz, bizimkileri kayaların doruğuna çıkardı. Yeryüzü zafer çığlıklarımızla çınladı. Hücremde bu olay bana Adrianus'tan ve onun haçlı düşlerinden alınan öç gibi göründü. Daha sonraki aylarda cezamın ağırlaştıkça ağırlaştığı, okumama ve yazmama izin verilmediği, kalemin, mürekkebin, dahası hücreme daha öğleden sonra çökmeye başlayan karanlığı azıcık aydınlatacak bir kandilin bile elimden alındığı, dışarıyla bütün ilişkimin kesildiği, kapımdaki bekçinin Almancanın alışılmamış bir lehçesinden başka dil anlamıyormuş gibi davrandığı günlerde, Abbas'ın mektubunu çok değerli bir andaç gibi gördüm ve Rodos'un alınışıyla ilgili sözlerini bir büyüymüş gibi yineleyip durdum. Bir gece bir düş gördüm. Süleyman'ın sarığı altında bir çocuk yüzü vardı. Beyazıt'ın yüzü. Beni kurtarmak için bir dağın yamacını yıkmış. Süleyman bana ulaşamadan uyandım. Hücremde düşün sonunu görebilmek için boş yere uyumaya çalıştım. Karanlık, soğuk, uykusuzluk, umutsuzluk, sessizlik. Çıldırmamak için çocukluğumun tanrısına günde 5 kez namaz kılmaya başladım. İstanbul'dan beni kurtaracak elin uzanmasını bekliyordum. Fakat kurtarıcım daha yakındaydı. Ulu Tanrı şimdilerde ondan yazgısının gerektirdiği işkencelerde yardımını esirgemesin. Bağışlayıcının yılı. Dipnot. Yeni Papa'nın Latince adı olan Clementus, Fransızcası Clement, bağışlayıcı anlamına geliyor. Bölüm başlığında böyle bir sözcük oyunu var. Çevirmenin notu. Hicri 930, 10 Kasım 1523, 28 Ekim 1524. Koşuşan adımlar, sevecen sesler, sonra kapının kilidinde 100 kere dönen anahtarın soğuk sesi ve kapının paslı menteşeler üstünde sallanarak açılışı. Yatağımın yanında durup gözlerimi ovuşturdum, dışarıdan sızan ışıkta belirmeye başlayan kişilere dikkatle baktım. İçeri biri girdi. Guicardini'yi tanıyınca boynuna sarılmaya hazırlanarak ona doğru bir adım yaklaştım. Fakat birden durdum. Dahası görülmeyen bir gücün etkisindeymişim gibi geri bile çekildim. Belki onun mermer gibi duruşundan, bana çok uzun gelen 1-2 saniyelik suskunluğundan ya da katı gibi görünen bakışından, yarı aydınlıkta dudaklarında hafif bir gülümseme görür gibi oldum. Fakat konuştuğu zaman sesi çok uzaktı. Abartılı denecek denli katı. Kutsal Papa sizi görmek istiyor. Üzülmeli mi, sevinmeli miydim? Adrianus beni niye görmek istesin? Niye beni çağırtmak için Guicardini'yi seçmişti? Floransalı'nın yüzü güven vermediği gibi soru sormama da yer bırakmıyordu. Gökyüzüne baktım. Sabahın 6'sı ya da 7'si olmalıydı. Günlerden neydi acaba? Hangi aydaydık? Vatikan'a doğru giderken koridordaki bir bekçiye sordum. Yanıt veren Guicardini oldu. Olabildiğince kısa bir yanıt. 20 Kasım 1523 Cuma. Küçük bir kapıya varmıştık. Kapıya vurup içeri girdi. Benim de kendisini izlememi işaret etti. Odada yalnızca 3 kırmızı koltuk vardı. Benimle oturmamı söylemeden kendisi koltuklardan birine oturdu. Davranış biçimini anlayamıyordum. Öylesine yakın dostum olan, gizlerimizi paylaştığımız, bildiğim kadarıyla benimle bulunmaktan hoşlanan, uzun ve coşkulu söyleşiler yaptığımız, sıcak bir dostluk kurduğumuz Guy Cardini. Aniden ayağa fırladı. Kutsal babamız, tutuklu burada. Papa arkamdaki kapıdan sessizce içeri girmişti. Ona bakmak için döndüm. Tanrım, Tanrım, Tanrım. Başka bir şey söyleyemiyordum. Dizlerimin üstüne çöktüm ve elini alıp öpecek yerde alnıma, gözyaşlarımla ıslanmış yüzüme, titreyen dudaklarıma sürdüm. Yavaşça incelikle kendini benden kurtardı. Şimdi ayine gitmeliyim. Bir saat sonra yine buraya geleceğim, dedi. Beni yerde bırakıp çıktı. Guy Cardini o çıktıktan sonra kahkahalar atmaya başladı. Yerden kalkıp öfkeli bakışlarla ona doğru yürüdüm. Seni kucaklamalı mıyım yoksa yumruk yağmuruna mı tutmalıyım? Daha çok kahkaha atmaya başladı, oturmamı söylemedi ama ben kendimi külçe gibi bir koltuğa attım. Söyle Francesco, düş mü görüyorum, bu odaya giren beyazlar içindeki adam gerçekten Kardinal Julius muydu? Az önce öptüğüm gerçekten onun eli miydi? Artık Kardinal Julius demedisi yok. Dün Pietro'nun tahtı için o seçildi. Dünden beri Clementus adını taşıyor. Bu adı taşıyan 7. Papa. Tanrım, Tanrım. Gözyaşlarımı tutamıyordum. Hıçkırıklarım arasında ya Adrianus diye kekeledim. Onun yokluğunun seni böyle ilgilendireceğini hiç düşünmemiştim, dedi. Omzuna bir yumruk indirdim fakat hak ettiğini bildiği için kaçma eğiliminde bile bulunmadı. Papa Adrianus bizi 2 ay önce bırakıp gitti. Zehirlenmiş olduğu söylentileri var. Ölüm haberi yayıldığı zaman birçok kişi doktorunun kapısına Roma'yı kurtardığı için teşekkür etmek amacıyla çelenkler asmış. Sonra olanları onaylamadığını gösteren bir şeyler mırıldandı. Yeni papayı seçmek için toplanan Kardinaller Kurulu'nda Kardinal Farnese ile Kardinal Julius için kavga çıktı. Başlangıçta oyların çoğunu Kardinal Farnese aldı fakat görüşmelerden sonra prensler bu kentin Medici'lerin ele açıklığından yararlanması gerektiğine karar verdiler. Oylama sonucunda bu kez dostumuz kazandı. Hemen sokaklarda kutlamalar başladı. Yeni papanın ilk düşündüğü sen oldun, ben buna tanığım. O seni hemen özgürlüğüne kavuşturmak istedi ama ben bu oyunu önerdim. Beni bağışlayacak mısın? Epey zor. Onu dostça kucakladım. Maddalena ve Giuseppe'nin bir şeye gereksinimleri yok. Onları görmeye gitmelisin derdim ama papayı beklemeliyiz. Floransa'nın tutuklanmandan sonra geçen süre içinde olup bitenleri anlatırken 7. Clementus geri döndü. Hiç tedirginlik duymamamız gerektiğini söyleyip çok sade bir biçimde kendisi için boş bıraktığımız koltuğa oturdu. Roma'nın en iyi şakalarını yakında yitirdiğimiz Kardinal Bibbiana yapıyordu sanırdım. Oysa Bay Guy Cardini'nin buluşları anımsanmaya değer. Koltuğunda hafifçe doğruldu, yüzü birden ciddileşti, özellikle benim yüzüme baktı. Dün gece Francesco ile uzun uzun konuştuk. Din konusunda bana önerilerde bulunamıyor. Fakat papalık bana dine ek olarak devlet yönetimini ve Pietro'nun tahtının laik güçlerin saldırısından koruma sorumluluğu da yüklemekte. Francesco'nun bu alandaki düşünceleri benim için çok önemli. Seninkiler de Leo. Bakışıyla sözü diplomata bıraktı. Niye Roma'ya kaçırıldığını sık sık sorardın Leo. İyi eğitim görmüş bir mağriplinin Berberi limanında Pietro Bovadigliaca tutuklanıp getirilmesine niye karar vermiştik? Bunun arkasında Papa Leo'nun sana anlatmaya fırsat bulamadığı bir tasarı vardı. Bugün bunu açıklamanın sırası geldi. Guy Cardini sustu, bu kez sözü Clementus aldı. Sanki ikisi aynı yazıyı okuyor gibiydiler. Yaşadığımız dünyaya şöyle bir bakalım. Doğuda bizim olmayan bir inançtan esinlenen, düzene ve körü körüne boyun eğmeye dayanan çok güçlü topları ve donanmaları olan bir imparatorluk var. Askerleri Avrupa'nın içlerine dek uzanmakta. Buda ve Peşte tehdit altında, yakında Viyana'da tehdit edilecek. Batıda ise bir başka imparatorluk var. Hristiyanlar daha az güçlü ama daha az korkulur değil çünkü yeni dünyadan Napoli'ye dek uzanmakta ve bütün dünyayı ele geçirmeyi düşlemekte. Her şeyin ötesinde Roma'yı da avucuna almak istiyor. Engizisyon bu imparatorluğun İspanya toprakları üstünde. Luther'in ortaya attığı dine aykırı düşüncelerin yayılmakta olduğu Almanya'da bu imparatorluğun sınırları içinde. Diplomat konuştukça Papa başını sallayarak onu onayladığını gösteriyordu. Papa'nın bu davranışından yüreklenen Guicciardini daha açık konuştu. Bir yandan İslam halifesi, genç, istekli, sınırsız gücü olan, babasının işlediği cinayetleri unutturmaya çalışan iyi niyetli Sultan Süleyman var. Öte yanda ise İspanya Kralı Carlos. Süleyman'dan daha genç ve daha az istekli değil, küçük bir varsılık ortaya koyarak kendini Kutsal Roma İmparatorluğu tahtına seçtirmeyi başarmış. Bu iki adamla karşılaştırıldığı zaman papalık dev haçı ve cüce kılıcıyla dünyanın en güçlü devleti. Kısa bir duraksamadan sonra ekledi. Elbette ki kutsal papalık bu durumda korkuya kapılan tek devlet değildir. Krallığını parçalanmaktan korumak için savaş veren Francis var. Ayrıca İngiltere Kralı Henry papalığa çok bağlı ama yardımcı olmasını umamayız çünkü çok uzakta. Benim gibi sıradan bir insanın, Haçlılardan oluşan bir saman yolunda ne gibi yararı olabileceğini daha anlamış değildim. Fakat Floransalı'nın sözünü kesmeyi uygun bulmadım. Kutsal babamız Leon'un senin de bulunduğun bir yerde üstü kapalı anlattığı bu hassas durumu Kardinal Julius'la ben sık sık görüşüyordum. Bugün her ikimiz de tehlikeleri papalıktan uzak tutmak için etkili çalışmalar yapmak zorunda olduğumuza inanıyoruz. Her şeyden önce Francesca uzlaşmayı sağlamamız gerekiyor ki kolay bir iş değil bu. 30 yıldan beri Fransa kralları İtalya'yı ele geçirmeyi amaçlıyorlar. Yarımadanın yüz yüze kaldığı uğursuzlukların sorumlusu olarak onlar görülmekte, salgın hastalıkların bu ülkeye Fransız askerleri aracılığıyla girdiğine inanılmakta. Venedik, Floransa ve Milano'nun da kendi kavgalarını unutup imparatorluğa karşı birleşmelerini sağlamalıyız. Benimle bir gizi paylaşmak istediği zamanlar yaptığı gibi sesini alçaltıp bana doğru eğildi. Osmanlılarla da görüşmelere başlamamız gerektiğine inanıyoruz. Fakat nasıl bunu bilmiyoruz. Ayrıca onlardan ne elde edebileceğimize ilişkin fikrimiz de yok. Yeniçerilerin Orta Avrupa'daki Hristiyan topraklarını akınlarını yavaşlatmak mı? Belki de. Akdeniz'de yeniden barış mı? Korsanların yağmalarına son verilmesi mi? Sorduğu her soruya yine kendisi kuşkulu bir kaş çatışıyla yanıt veriyordu. Konuşmayı Clementus sürdürdü. Kesin olan Roma ile İstanbul arasında bir köprü kurulması gerektiği. Fakat ben bir sultan değilim. Çok çabuk davranırsam İspanya ve Almanya'daki meslektaşlarım bana eleştiriler yağdırırlar. Dil sürçmesine gülümsedi. Kardinaller demek istiyorum. Çok dikkatli davranmamız, fırsatları gözlememiz, Fransızların, Venediklilerin ve öteki Hristiyan güçlerin ne yaptıklarını görmemiz gerekiyor. Bir kurul oluşturacaksınız. Leo Arapça ve Türkçe biliyor. Her şeyin ötesinde Osmanlıları iyi tanıyor, onların düşünce ve eylem biçimlerini biliyor. İstanbul'a daha önce elçi olarak gitti. Francesco ise bizim politikamızı biliyor, bizim adımıza konuşabilir. Kendi kendine konuşuyormuş gibi ekledi. Yalnız elçilerden birinin rahip olmasını isterdim. Sonra yüksek, biraz da alaycı bir sesle. Bay Guicciardini din adamı olmayı reddetti. Fakat sen Leo, bizim sevgili kuzenimizin, ünlü selefimizin sana kendini dine adamını neden önermemiş olduğuna şaşıyorum. Çok şaşırdım. Maddalena'yı bana tanıştıran kimse neden böyle bir soru soruyordu? Guicciardini'ye baktım, kaygılı görünüyordu. Papa'nın beni Müslümanlar arasına görevle gönderirken dinsel inançlarımı öğrenmek istediğini sanıyorum. Yanıt vermekte ikircimli davrandığını görünce bir daha denedi. Senin gibi sürekli öğrenen ve öğreten bir adam için din en iyi yaşam yolu olmaz mıydı? Kaçamaklı bir yanıt verdim. Kutsal babamızın önünde din konuşmak insanın babasının önünde sevgilisinden konuşmasına benzer. Clementus gülümsedi. Benim konuşmama fırsat vermedi. Peki baba orada olmasa sevgili için neler söylerdin? Daha çok kaçamak yapmayı gereksiz buldum. Eğer kilisenin başı beni dinliyor olmazsa, dinin alçak gönüllü olmayı öğrettiğini, fakat bunun da bir şey olmadığını, bütün dinlerin iyi duyunçlu azizler olduğu kadar katiller de yetiştirdiğini, bu kentin yaşamında Clementus'un egemenliğinin yanında Adrianus'un da egemenliği elinde bulundurduğu yıllar olduğunu, oysa dinin bu iki kişi arasında seçim yapmamıza olanak tanımadığını söylerdim. Müslümanlık daha iyi bir seçim yapılmasına olanak tanıyor mu? Neredeyse biz diye söze başlayacaktım, kendimi tuttum. Müslümanlar, en iyi kişinin insanlara en yararlı kişi olduğunu öğrenirler. Kimileyin en çok yanlış yapan ama en çok çaba gösteren kişi, gerçek hayır sahiplerinden daha çok ödüllendirilir. Peki bütün bunlar arasında gerçek nerede? Bu artık kendime sormadığım bir soru. Ben gerçekle yaşam arasında seçimi yapmış bulunuyorum. Ama bir tek gerçek inanç olmalı. İnsanları birleştiren, pek öyle birlikte katıldıkları ayinler değil dedim. Öyle mi? Papa'nın sesinden duygularını anlamak olanaksızdı. Bana vermek istediği görevi bir daha mı gözden geçirecekti? Guicardini böyle olacağından korkmuş olmalı ki, yapabildiğince geniş bir gülümsemeyle çarçabuk araya girdi. Leo, gerçeğin yalnızca Tanrı'ya ait olduğunu, insanoğlunun onu ancak bozduğunu, değerini düşürdüğünü ya da ona boyun eğdiğini söylüyor. Onaylarmışçasına fakat duyulabilecek bir sesle bir şeyler mırıldandım. Gerçeği bilenler bunu açıklasalar. Clementus bir tuhaf güldü, sonra ''Şimdi toparlayalım'' dedi. ''Kardeş Leo, dinsel buyruklar almayacak, yalnızca diplomat olacak, tıpkı kardeş Francesco gibi.'' Sonuçtan kuşkusu kalmayan Francesco kaşlarını çatıp biraz da takılarak ellerini çırptı. ''Eğer kardeş Leo'nun gerçek konusunda korkusu varsa korkmasına gerek yok. Bizim kardeşliğimizde böyle bir durumla sık sık yüz yüze kalmayacaktır.'' Ben de aynı tonda ''Amin'' diye karşılık verdim. Hapisten kurtuluşumu kutlamak için bir dolu arkadaş evimizi doldurmuştu. Özgür bırakıldığım haberi sabahın erken saatlerinden başlayarak yayılmaktaydı. Komşular, öğrencilerim, dostlarım tutuklu olarak geçirdiğim bir yılda pek değişmediğimi söylüyorlardı. Yalnızca Giuseppe beni tanıyamadı. Surat asıp durdu ancak 3 gün sonra bana yaşamında ilk kez baba dedi. Abbas eve döndüğümü duyar duymaz Napoli'den beni görmeye ve vakit geçirmeden bizi Roma'dan götürmeye geldi. Bence artık gitmek için bir neden yoktu. Bir dahaki kez gitmek istediğinde yine San Angelo Kalesi'ne kapatılmayacağından emin misin diye sordu. Burada kalacağıma ya da gideceğime Tanrı karar verecek dedim. Abbas'ın sesi ciddileşti. Tanrı kararını verdi, inanmayanların topraklarında kendi istencinizle kalmayın demiyor mu? Ona baktım, sitem doluydu. Hemen özür diledi. Ne yapman gerektiğini söylemeye hakkım yok, biliyorum. Ben ki Napoli'de yaşıyor, San Gennaro Kilisesi'ne yılda 2 kez armağanlar veriyorum. Biskayli ve Kastilyalı ortaklarım var. Fakat kitap çarpsın ki senin adına korkuyorum. Bizimle hiç ilgili olmayan bir çatışmaya karıştığını sezinliyorum. Bir papa ile birlikte savaşa giriyorsun, öte yandan ancak bir papanın ölümüyle kurtulabildin. Bu kent artık benim kentim. Burada tutuklu olarak yaşamak onun ve onu yönetenlerin yazgısına daha sıkı bağlanmamı sağladı. Onlar beni dost olarak görüyorlar, ben de onlara Rumilermiş gibi davranamam. Fakat senin ailen başka bir yerde ve sen yaşamının ilk 30 yılıyla birlikte onlar da sanki hiç olmamışlar gibi davranıyorsun. Bana son haberlerini vermeden önce biraz duraksadı. Annen bu yaz öldü, dedi. Maddelena daha önceden biliyor olsa gerek, çünkü yanıma gelip üzüntümü paylaşmak için elimi eline aldı ve öptü. Abbas anlatıyordu. Son hastalığı sırasında Tunus'taydım. Senin yanında olmanı istedi. Tutuklu olduğumu söyledin mi? Sana sitem edeceğini, senin için üzülmesinin daha iyi olacağını düşündüm. Abbas bir kez daha kötü haber taşıyıcısı olmasını bağışlatmak için Tunus'tan gezilerimle ilgili tuttuğum ciltler dolusu notlarımı getirmişti. Böylece Roma'ya geldiğimden beri benden istenini yapıp Afrika'yı ve oradaki ilginç şeyleri yazmaya karar verdim. Fakat daha bir satır bile yazmadan yazmak için ayırdığım zaman eski öğrencim Hans'ın hapisten çıkışımdan bir ay sonra önerdiği saçma ama ilginç bir çalışmayla doldu. Hans, Saksonya'ya gitmeye karar vermişti, bana vedaya ve kendisine öğrettiklerim için teşekkür etmeye gelmişti. Ayrıca da kendisi gibi Saksonyalı olan ve 15 yıldan beri Roma'da yaşamakta olan yayıncı bir arkadaşını benimle tanıştırmak istiyordu. Hans'ın tersine bu adam Luterci değildi. Guicardini'nin bana daha önce sözünü ettiği bir düşünürün, Erasmus'un öğrencisiydi. Onun ortaya attığı bu deli saçması fikri bu adam benimsemişti. Proje şuydu. Çok büyük bir sözlük hazırlanacaktı. Bu sözlükte bir sözcüğün birçok dilde Latince, Arapça, İbranice, Yunanca, Sakson Almancası, İtalyanca, Fransızca, Kastilce, Türkçe ve daha başka birçok dilde karşılığı bulunacaktı. Kendi adıma Latince sözcüklerin çok uzun bir listesinin Arapça ve İbranice karşılıklarını bulma işini yüklendim. Yayıncı etkileyici bir istekle konuşuyordu. Bu tasarı belki de hiç gün ışığına çıkmayacak, en azından benim ömrüm buna yetmeyecek ya da istediğim biçimde çıkmayacak. Yine de yaşamımı da paramı da bu işe bağlamaya hazırım. Bir gün dünyada herkesin birbirini anlayabilmesi için çalışmak ideallerin en soylusu değil midir? Bu görkemli düşe, bu olağanüstü deliliğe Saksonyalı yayıncı Antibabil adını vermişti. Fransa Kralı Yılı, Hicri 931, 29 Ekim 1524, 17 Ekim 1525. Ölümün ve bozgunun soğuk habercisi kar o yıl üçüncü kez yolumu kapattı. Çocukluğumda Granada'da, daha sonra Atlas Dağları'nda bütün varsıllığımı yitirmeme neden olan o aniden esen fırtına. Yazgımın uğursuz fısıltısı. 8. kaset, 1. yüzün sonu.